Hi everybody.
Enteresan bir giriş oldu.
Aynen. Dün aslında biz podcast'i çektik. Bir talihsizlik yaşadık. Silindi podcast. Daha doğrusu silinmedi de. Kayboldu yani. Aynen öyle.
50 dakika böyle kendimiz
konuştuk. Eğlendik. Aynen. Çok da zor şartlar altında. Arabanın içinde.
Evet,
ses kalitesi de epey bir güzeldi.
Elektrikler kesildi değil mi? Trabzon'un yarısında.
Aynen. Yağmur kıyamet.
Yağmur kıyamet. Evet. Biz böyle bir arabayı çektik bir kenara. Güzel oluyordu aslında.
Çok epey bir deşarj olduk aslında ama demek kısmetliymiş abi.
Güldük değil mi sonunda?
Aynen.
Neyse bakalım ne aynı performansla hiç olmayandır ama.
Olduğu kadar.
Olduğu kadar diyelim.
Bu Masalda Peri Yok isimli podcast'i dinliyorsunuz şu anda.
İkinci bölüm.
Üçüncü bölüm abi.
Pardon, üçüncü bölüm. Ben şeyde kaldım.
Bugün de çok saçma bir gün aslında ama yine sırf bu haftayı boş geçmeyelim diye bir araya geldik tekrardan. Bir
dinleyici kitlemiz var. Onlara ayıp olmasın
aynen.
diye.
Ama geçen hafta çok az dinlediniz. Üzdünüz bizi yani onu da belirtelim.
Onun niye öyle oldu anlamadım ben.
Abi ben de beğenmedim ya geçen hafta.
Yani podcast'ı mı beğenmedin?
Doğru. Podcast. Abi. Arkada çok ses vardı.
Evet, gürültü vardı.
Bir de teknik bizim biraz konuşmamız lazım herhalde insanların dinlemesi için. Bu hafta 3-5 tane şeyimiz var. Başlığımız var abi. Evet. Kafadan şeyden başlamak istiyorum. Bir Facebook'ta bir akraba kız çocuğunun şeyini koymuş. Anaokulunda yaptığı sunumu.
Evet.
İşte bildiğin projeksiyonun altında. Nasıl sen ben sunum yapıyorsak abi. Çocuk anaokuluna gidiyor da sunum yapıyor. Orada aklıma şey geldi. Ben ya 26 ya 27 yaşında yürüyen merdiveni gördüm. Şimdi onunla benim bir olmam mümkün değil. Ya da senin de bir kız çocuğun var abi. 5-6 yaşlarında ya da daha küçük. Sen de gözlemliyorsundur bu durumu. O nesille bizim nesline nasıl karşılaştırıyorsun abi? Nasıl görüyorsun durumu?
Ya
benim sinirlerim bozuluyor kafadan söyleyeyim mi?
Ya evet çok farklı ya. Yani bizim çağımızda farklı araçlar vardı. Ne bileyim biz daha çok sokakta işte misket, bilye ile.
Daha serseri var büyüdük.
Evet. Daha farklı büyüdük. Şimdiki nesil daha farklı. Daha fazla oyuncakları var. Daha farklı türde işte. Teknolojiyle daha iç içeler. O yüzden çocuklar artık dışarıya çıkmıyor. Yani dışarıda oynamak nedir bilmiyor çoğu. İşte anne babayla parka giderse o yani. Çok farklı o yüzden.
Her şeylerin altında abi. İstedikleri evet, oluyor zaten. Evet. Ben çok iyi hatırlıyorum
çok
abi.
Çok fazla olanak var.
7-8 çocuktuk diyelim mahallede. Para birleştirip de plastik top alamıyorduk.
Doğrudur.
Ama şimdi en vay çeşit oyuncak. İstedikleri her şey ellerinin altında. Ulaşım evet, zaten çok basit her şeye.
Evet. Yani yürümeye başlamadan iPad kullanmaya başlıyorlar zaten.
O çok garip zaten abi. Teknolojiye hemen
adapte
de oluyorlar.
Evet. O yüzden farklı olacak yani bundan sonra insanoğlu biraz daha herhalde bu konuda evrilecek. Çünkü tamamen her şeyi etkilediğini düşünüyorum. Hı hı.
Çünkü abi şu andaki 2 yaşındaki bir çocuğun 10 sene önceki 2 yaşındaki çocukla aynı olmadığını
çok
ben
farklı,
düşünüyorum.
Doğru.
Yani dünyaya baktıkları
şu
açı...
an tam aslında bir geçişteyiz biz
aynen
bence.
Abi.
Hı hı. O kuşaklar çok fark edecek yani bundan 2 kuşak sonrasını ben hayal bile edemiyorum.
Ben de demiyorum.
Böyle teknoloji böyle gelişirse yani bir yandan işte bu iyi, bir hı-hı, yandan kötü.
Evet,
yani abi, avantajı var, dezavantajı var ama buna çok müdahale edemiyoruz. Hani ben şeyi de çok doğru bulmuyorum. Yani tamamen çocukları soyutlayalım bu işlerden.
Ya
ne kadar,
kadar
istersen iste.
Ya.
Yani olmayacak bu.
Doğru.
Bu böyle bir süreç. Bunu yaşıyoruz, göreceğiz. Yani nasıl etkileri olacak ileride bunu göreceğiz. Çok da buna işte müdahale edemiyoruz. Ben çok da müdahale edebileceğimize de inanmıyorum.
Doğru abi. Ya şey meselesi de var abi. Hep evin içindeler ya bunlar. Biz sokaklarda büyüdük. İşte
sokak çocuklarıyız.
Öyle de abi. Evet, yağmur yağdı. Espri. Suyunu içerdik yağmur suyunu mesela. Ya şimdi bunun bir de sağlık tarafı var herhalde. Yani şey evet, olarak bağışıklık sistemleri nasıl acaba etkileniyor bu durumdan?
Evet iyi etkilenmiyor. Hem bu gıdalardan da kaynaklı. Biliyoruz son yıllarda bu GDO'lu katkılı gıdalar
evet,
diyoruz
tabii,
hormonlu. Bu tabii en çok çocukları etkiliyor çünkü bağışıklık sistemleri biliyorsun çocuk yaşta gelişiyor.
Doğru abi.
Onların da iyi kötü etkilendiğini düşünüyorum. Hı hı. İşte geçenlerde bir doktoru izledim de bu çocuklara özellikle ilaç verme ile ilgili uyarıyordu.
Hı hı.
İşte ebeveynleri. Çocukların çok sık yılda yaklaşık 8 ya da 9 kere ateşli hastalık geçirmesini ya da ateşlerinin çıkmasını gayet normal olduğunu söyledi. Ama biz ne yapıyoruz? Azıcık ateşi çıktı mı hemen ilaç, özellikle ateş düşürücü de. Bunların çok zarar, yani çocuğun bağışıklık gelişimini baskıladığını söylüyor. Yani geliştirmediğini. O yüzden çocuklara ilaç verirken 2 kere en az düşünün diyordu. Bence bu önemli, yani çocuklarımıza bırakalım biraz hasta olsunlar, ama tabii hastalığın da belli aşamaları var.
Tabii
yani.
Öldürmeyelim bu şartları yani.
Evet. Ama hemen ilaç vermenin doğru olmadığını söylüyordu.
Ama abi şey var mesela, etrafında çok çocuklu aileler var. Çocuğun az bir tarafa ağrıyor, hemen doktora gidiyorlar.
Ha, hemen de ilaç zaten. Bizde doktora çok... gitmek hemen ilaç almaktır yani.
Antibiyotik. Zaten antibiyotik kullanımıyla ilgili herhalde bir kısıtlama gelecek. Çünkü iş kontrolden çıktı,
çıktı
tamamen.
Evet. Çıkalı çok oldu zaten. Yani antibiyotiğe karşı artık bizim şeylerimiz direnç kazandı. Yani
öğrendiler savaşmayı.
Tabii. Bununla ilgili benim bir eczacı arkadaşım bana bundan seneler önce söylüyordu. Belli yerlerde işte belli mikroplara çok aşırı direnci oluyor mikropların. Hı hı. Neden? Bu antibiyotiği çılgınlar gibi kullanmakta. O yüzden sıkıntı var zaten bizim ülkemizde. Evet. Yurt dışında zaten antibiyotik kullanımı çok az. Ama ilaç şirketleri ne yapıyor? Bunu işte bizim gibi 3. dünya ülkelerine satıyor yani bunlar.
Dünyanın en büyük pazarları. Evet, korona ilaç, sektörü, ilaç sektörü, sektörü yani. Yemek sektörü zaten. Evet. Ya şey abi, şimdi çocuklarda şey meselesi de var hiç. Yara yok. Hiçbir yeri kanamamış şu yapların. Yani o da bana enteresan geliyor. Mesela biz düşerdik, kalkardık sokakta. Kaşımız açılırdı, dizimiz. Her yerimiz kanardı da.
Evet, benim hiçbir yerim kırılmamıştı mesela, ama kafamda en az iki yarık vardı. Dizimde çok önemli bir yarık
hiç
vardı.
Hiç şey var mı çevrende bizim kuşaktan olup da bir yerine anormallik olmayan?
Olmayan yoktur.
Beni tanıdığın da yok. Yani şey, biz düşerdik mesela. Ya ekmek basardılar, işte tütün basardılar da kan dursun.
Doktora gitme yok yani.
Şimdi şey, hemen doktora gitti. Zaten öyle bir şey olmuyor da. Şimdi buradan abi bir ikinci konumuz olan Dibak meselesine bağlayacağım aslında işi. Dibak meselesini de şöyle bağlayacağım aslında. Şimdi
çok merak ediyorum nasıl bağlayacağım Dibak'ı.
Ben de merak ediyorum.
Dibagging'i.
Şimdi abi bizim plastik toplar dikenlere
vururdu,
patlardı.
Hava sinerdi.
Daha doğrusu yavaş yavaş havası sinerdi. Sabundan hemen onu bir güzel fixlerdik. En azından o 13 aylık bitene kadar idare ederdi bizi top. Çünkü top kıymetliydi.
Tam
abi.
Tam top yani. Olmuyordu o zaman, ama topsu bir şey oluyordu yani.
Oynanıyordu en azından, evet. Zaman geçiyordu. Şimdi abi biz o neslin çocuklarıyız, uşaklarıyız diyelim. Şimdi bize şey çok hoş gelmiyor. Hani normal önerilen, önce bug oluşturan testi yazın. Sonra gidin onu fixleyin, debug edin, neyse artık. Meselesi var ya, çok kötü mü oldu? Dün çok güzel yapmıştım bu geçişi, ama bu sefer uyduramadım.
Yok, gene güzel geçtin. Yani, evet.
Şimdi abi debugging konusuyla ilgili çok enteresan durumlar var. Sen de yaşamışsın konuştuk, evet. Geçenlerde.
Tekrar edeceğiz.
Aynen öyle abi. Şimdi şey, debugging bir kere hata ayıklamak demek Türkçe karşılığı. Debug etmeyen insanlar var. Yani kodu debug etmeden yazıyorlar. Kodu debug etmeden yazıyorlar. Enteresan oldu. Hatayı ararken debug kullanmıyorlar. İşte herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir ekrana konsola ya da neyse değişkenleri yazarak
çıktı ya.
Çıktı üzerinden debug etmeye çalışıyorlar. Bu konu hakkındaki görüşler nedir? Özellikle işte Visual Studio gibi, işte Java için Eclipse ya da benzer editörler, IDE'ler kullanıp debug etmeyen arkadaşlar var. Yani kelime de bulamıyorum çok fazla.
Zaten evet, mesela Visual Studio'da zaten bunlar hep built-in. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Bir breakpoint koyup orada durdurabiliyorsun.
F5'i F10'a basıyorsun.
Backend'i. Biz Java'da da mesela, biz Play Framework daha çok kullanıyoruz. Hı-hı. Mesela orada da bu yapılar var. Ben hiç hayal bile edemiyorum. Yani debug yapmadan nasıl kod, yani kod yazarsın da hani bir sıkıntı oldu. Nasıl bulursun?
Akşama kadar konsola mı yazacaksın yani?
İşte yani onu yapıyorlar. Ben zaten bununla ilgili bir anım var. İşte ben biliyorsun SPP42'de çalışmaya başladım. 4 ay oldu. Hı hı. İlk başladık çalışmaya. Arkadaşlara da öğrendim ki işte onlar da IDE olarak IDEA'yı kullanıyorlar. Ben de IDEA'cıyım. İşte kullanmaya başladığımda şey sordum onlara. Sizin işte oradaki ayarlarınız, yani birebir aynısını kullanalım da değil mi? Format kaymasın işte falan da. Orada şey, konu bir anda şey geldi. Debug'a gelince şey, şu arkadaşlar dedi ki biz debug etmiyoruz ki yani, kullanmıyoruz. Yani,
belki de o kadar iyi yazıyorlardır ki gerek kalmıyordur abi.
Yani, mutlaka iyi yazıyorlar da, yani kodu debug, yani IDE'yi sadece kodu yazmak için kullanıyorlar. Ne bileyim, code completion için kullanıyorlar, ama debug etmiyorlar kodu hiçbir şekilde. Yani mesela bizde işte konsoldan hatta uygulamayı run ediyorlar falan. Gerçi bizde yani bunu duyunca şey oldum, garip. Bana çok garip gelmişti. Yani bundan haberleri mi yok da kullanmıyorlar, yoksa kullanmaya ihtiyaçları mı yok?
Abi haberleri olup da kullanmamaları mümkün değil diye ben düşünüyorum böyle bir şey yani.
Ama o zaman niye kullanmasın?
Yani çok... Bilmiyorlar o zaman abi. Ya da göstermemiştir kimse. Ya çünkü biliyorsun ben de çok hard yazardım eskiden.
Çok hardcore.
Yine hard yazıyorum da şey anlamında yani ben de debugging'e uzak bir adamdım bundan işte 4 sene öncesine kadar. Ama sonra proje büyüdükçe, yazdığın kodun büyüdükçe, işte yaptığın iş büyüdükçe problem olduğu zaman debug etmeden nasıl çözülebilir o problem? Yani nasıl çözülebilir? Soru işareti. İşte
console log ya da.
Ama abi tabii şu da var. O şekilde de çözersin. Ben dediğim gibi ben uzun zaman öyle çözdüm.
Ama işte, çok zaman harcıyorsun işte.
Normalde 2-3 saatte o şekilde çözdüğüm bir problemi debug etsen 10 saniyede çözeceksin. Ekstradan debug'da şöyle bir durum da var. Ben mesela bir kod yazıyorum. İlk run ettiğimde illa bir debug edip de şeyi gözlemliyorum. Değişkenler doğru geliyor mu? İşte bir beklenmedik sonuçta kod yazarken.
Ben de çok kullanıyorum.
Değil mi yani? Sadece şey anlamda değil. Hatayı ayıklamak evet. için değil. Ne olup ne bittiğini görmek çok için
düşünün de kullanıyoruz. Ki, tamam. Normalde düşünün ki işte webde işte kontrollerinizde çok bildiğiniz bir lojik yoksa hı hı. geliyor veri tabanından çek gönder. Mesela bunlarda çok ihtiyacın olmuyor ama mesela böyle çok lojik olan işte işte döngüler olan yerlerde ben de açık bakıyorum nasıl gidiyor yani doğru. nasıl çalışıyor ve bazen de yani bunu seyretmek insana keyif veriyor çünkü diyelim
mantığı görüyorsun orada evet, çalıştığı evet. aleti görüyorsun.
Vay be anasını satayım nasıl çalışıyor diyorsun arada. Yani onu diyeceğim ya insanların bundan haberi yok. Çünkü haberi olursa muhakkak kullanırlar.
Ya debugging ki abi ne bileyim ben biliyorsun İlker abiyle yani şey siber uzay teknolojilerinin sahibi benim patronum.
Evet, İlker Aksu'yla.
İlker abi bana ilk...
O da ekstrem kişiliklerden birisidir.
Çok ekstrem yani benim gördüğüm en ekstrem zaten de. Yani... Sayesinde de bildiğin evrildiğim bir abim. Heyecanlandım.
Konuşamıyoruz.
Aynen. Zaten İlker abi şey alacağız.
Konuk olarak.
Ona söylemedim ama. aramızda abi kardeş ilişkisi var zaten. İşte İlker abi bana hiç işte şöyle debug edilir, böyle debug edilir gösterdi de. Ya dedim ben bu kadar sene nasıl amelelik yapmışım ya. Çünkü saatlerce uğraştığımı biliyorum. Bazen problemi çözemiyorsun bir abi. Yani konsol loglarım olacak işler değil o işler. O yüzden debugging'in çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman kazandırması açısından. Olayları nasıl işlediğini görmek açısından 50 bin tane faydası var. Şimdi debugging'den abi bu bizim konuştuklarımız daha çok backend'deki debugging.
Evet, sunucu taraf uygulamalardaki.
Bir de client'ta var asıl bela. Evet. Çünkü client tarafında
onu konuşalım var.
CSS'i debug etmek diye bir şey yok aslında tek baktığın zaman. Evet. Ama JavaScript debug edilebiliyor evet. Günümüzde. Hı hı. Eskiden edemiyorduk tabii JavaScript debug. Bu client işlerini sen çok sevmesen de bu debug client, JavaScript. Sana neleri çağrıştırıyor?
Şimdi şey yapalım mesela dünkü konuşmamızda da mesela nereden hı-hı. başladık? JavaScript desen bir yerden işte birkaç level attı JavaScript. Bunlardan ilki neydi? Şey demiştin değil mi? Biz Ajax çıktı ilk.
Doğru. Yani. Aslında şöyle başlayalım abi. O zaman debugging bırakıp JavaScript'e geçelim.
İçinde bahsedelim bence.
Tamam. Şimdi şeyden girmiştik abi. JavaScript'i biz ilk başta web sitemizi saat eklemek için kullanıyorduk. Evet. Değil mi abi? Butonun üstüne geldi mi rengi değişsin. Evet. Mouse'un peşinde antin kuntin şeyler dolaşsın. Sonra bir sabah bir geldi ki Ajax diye bir şey çıkmış. Sayfa hiç yerinde hareket etmeden işler gerçekleşiyor. Aynı iframe'le yapıyorduk o tip aksiyonları. Fakat tabii iframe'den çok fark var arada. Ajax çıktıktan sonra abi epey bir heyecanlanmıştık. Çünkü ben o zaman işte eski çalıştığım iş yerinde daha çok şirket içi raporlar, işte ürün listelemeleri falan işte B2B sitesi vardı. Direkt oradaki uygulamalara şey izlenimi verebilecektim. Windows form uygulaması, yani Windows uygulaması gibi.
Desktop uygulama
tabii,
gibi.
Tabii tıklayacak adam hiç sayfa oynamayacak yerine loaded mi artık neyse. Sonra abi Ajax'tan sonra işte bu Google, Facebook, işleri bol bol kullanmaya başladılar Ajax. Özellikle işte yorum yapıyorsun, çat diye yorum ekleniyor. Sayfa hiç oynamıyor yerinden. Tabii burada işin performans tarafı da var. Ona hiç girmeyeyim. Çünkü sayfa bir kere render ediliyor. Sadece o kısmı render ettiğiniz için sonradan performans inanılmaz her manada artıyor. Sanalmarketim.com vardı abi. Bilmiyorum hala duruyor mu? Ben orada görmüştüm. Bilgisayar toplama forumunda mı? Bir yerde Ajax kullanıyorlardı. Aklımı epey bir oynatmıştım yani. Şey de söyleyeyim abi. Aklıma gelmişken. Ben JavaScript'te hep şey sanıyordum. Çünkü JavaScript'te basit bir menü örneği buluyordunuz mesela. Yüzlerce satır kod. Ne olduğu belli değil. Karman çorman. Ben onu şey sanıyordum. Bir dat dosyasına sağ tıklarsın da not defterini açarsın da anti kunti şeyler çıkar. Çünkü diyordum bunu insan yazamaz yani.
Böyle bir şey olamaz.
Böyle bir şey yok yani. İşte Dreamweaver'da bu işten hazır hale geldi. Sürükleyip bırakıyorsun, o arkada yardırıyor kodu. Tabii kodu yardırıyor derken kodu başka bir taşıdığınızda çalışmıyordu genellikle. Öyle acayip acayip saçmalıklar vardı. İşte onları da yaşadık biz zamanında. Çok da çektik. Sonrasında işte bu Ajax. Sonrasında daha bir şey.
Developer Tools.
Yok.
jQuery.
jQuery geldi. Evet. Aslında o arada da bir şey var. Rahmetli'nin çınlatalım kulaklarını. Steve Jobs'ın. Bu
flash'a
bildiğin savaş yani. Makromedya flash'tı o zaman. Evet. Nitekim savaşı da kazandı abi. O da bence büyük bir kırılım şey açısından. Herkes mecburen JavaScript işi çözmeye başladı. Bir sürü metotlar. Zaten JavaScript çok muazzam bir dil client tarafında çalışan. Adamda da ne vizyon varmış bu arada abi yani.
JavaScript ve HTML5'in de gelişmesine çok büyük katkıda bulundu.
Çok Steve Jobs'un hakkını teslim etmek lazım bu noktada. İşte sonrasında abi jQuery diye bir şey çıktı.
O zaten o da bir milat gibi bir şey. Herkes oturdu başladı yazmaya.
Aslında milat. Ben mesela JavaScript'te tek tük bir şeyler yazabiliyordum, işimi görüyordum. jQuery çıktıktan sonra bir sürü şey yapmaya başladım. Her şeyi yıkıyoruz onun üstüne. O da gayet performans ayrı mesele. Çünkü çok eleştiriliyor performans anlamında. En azından JavaScript'e adım atmasını sağladı insanların. Bence bu en önemli şey bu. Çünkü millet korkuyordu JavaScript'ten.
Şimdi öyle noktaya geldik ki adam jQuery biliyor ama jQuery'nin aslında bir JavaScript üzerine yazılmış bir şey olduğunu bilmiyor.
Çok sorular
sen
görüyoruz.
Sen jQuery biliyor musun diye mesela. Mesela şey gibi hani Java JavaScript karışımı gibi biraz. İşte Java ile JavaScript'i çok karıştıran arkadaşlar var. İşte Java'da bir problemim var diyor adam sana. Ya diyorsun ki o JavaScript olmasın. Ajax. Mesela yok diyor Ajax işte. Yani konu Java'dan Ajax'a kadar gelebiliyor yani.
Aynen abi. Ya işte abi kimse derken özellikle bu genç tayfa daldan dal atladığı için adam bugün Facebook'ta kız düşürmekle uğraşıyor. Oradan kızlar web sayfası yapan erkeklerden hoşlanıyor diye bir şey görüyor. Adam bu sefer web sayfasına dalıyor.
Ben de bir bakayım diyor.
Evet. Aynen öyle. Dediğin gibi şey diyor adam. İşte ben jQuery biliyorum diyor. JavaScript bilmiyorum. Yani bunu diyor adamlar. Neyse abi. Sonra abi jQuery bize sevdirdi şeyi. Bu arada az bir dakika. Şunu ben bir durdurayım da. Abi istersen tekrar debug meselesine dönelim. Benim bir hikayem var onunla ilgili. Sizin For Prime zamanında ben JavaScript yazıyordum. Özellikle bu Ajax tarafında epey bir uygulama geliştiriyordum. Aksiyonlar yapıyordum. Ama şeyi bilmiyordum. Nasıl debug edeceğimi. Alert'le beraber konsolu bile bilmiyordum. Ya sen ya Fehmi abi bana şeyi göstermiştiniz. Firefox'taki Firebug'ı göstermiştiniz. Orada benim bir aydınlanma durumum olmuştu. Ondan sonra zaten attı gitti gerisi. O açıdan baktığımız zaman da debugging'in önemini anlıyoruz. Çünkü şimdi Ajax'ı ben debug edemiyorum. Request'in gidip gitmediğini bile bilmiyorum.
Doğru yaptım mı? Gittim
zaten Internet Explorer'ı kullanıyordum o zaman. Chrome ya yoktu ya popüler değildi bu kadar. Ama Firefox'ta bu işin şeyi vardı, tool'u. Ondan sonra benim dünyam değişmişti abi.
Evet.
Size teşekkürlerimi sunuyorum.
Estağfurullah.
Sen ne demek istiyorsun ha bu client JavaScript
tarafında da mesela o işler. Ya ben mesela JavaScript'ten yazmaktan da hiç hoşlanmıyorum. Hı-hı. Sevmiyorum. Ama son zamanlarda işte bu Twitter Flight diye bir framework çıkardı. Biz de onu kullanmaya başladık. Hı-hı. O biraz benim hoşuma gitti. Hı-hı. Şimdi daha böyle biraz daha severek yazabiliyorum. Hı-hı. Bendeki sıkıntı şuydu. Mesela şimdi 3-5 satır kod yazacaksan zaten sıkıntı yok ama şimdi uygulamanın içinde JavaScript kodu ağırlık kazanınca o tamamen bir şey oluyor.
Zaten spagettiye en uygun dil herhalde, evet. Abi JavaScript.
Evet. Ya tamam, işte yeni yeni framework'lar çıktı, işte Backbone falan filan. Biraz daha bu işler daha böyle bizim sevdiğimiz işte MVC formatlarına girdi.
Bir pattern var en pattern, azından.
Evet. Şimdi onları işte onlar sayesinde evet daha kolay yazabiliyoruz ama mesela şimdi ben de Flight'te şeyi seviyorum. Tamamen component'lara bölüyorsun. Hı hı. O component'ın içinde dönüyor her şey. Tamam, biraz kod şeyini arttırıyor bu. Çok fazla kod gene yazıyorsun, hı hı. Ama sonuçta aradığın şeyi hemen bulabiliyorsun.
Düzen oluyor. Evet.
Bir de senin dediğin gibi zaten işte bu Chrome extension, işte developer tools, işte Firebug türü ürünler de senin JavaScript tarafında da debug yapmanı sağlayabiliyor. Hı-hı. Zaten ne nereye, hangi stack gitmiş, arkada gitmemiş onları
görebiliyor. Zaten 2-3 tane şey görsen bitiyor iş abi.
Evet. Bunlar işimizi çok kolaylaştırdı. Hani bunlar olmadan zaten ben hiç sevmiyordum. Şimdi biraz yazabiliyorum. Hı-hı. Mecbur yazıyoruz da. Ama ben sevmiyorum. Çünkü benim için o düğmeye basıldığında arkada olan olaylar benim için önemli. Hı-hı. Yani ben o düğmenin sağda mı solda mı, o düğmeye bastığımda ön tarafa. Gerçi bizim uygulamalar şimdi daha farklı. Şimdi web sitesi olarak düşünmeyin. Düşünülmemesi gereken uygulamalar. Bizde ön tarafa gelen veriyi biz bayağı bir evirip çevirip bir şeyler yapıyoruz onunla. Biz JavaScript sayesinde. JavaScript önemli. Hani bununla ilgili de biliyorsun şeyler, meslekler çıktı şimdi. JavaScript tabii. Developer.
Zaten abi şöyle de bir durum var. Orada yine performansa girmek istemiyoruz da. Client'e ne kadar yükü atarsak arka tarafı o kadar hafifletiyoruz. Haliyle JavaScript ne kadar çok işimizi görürse ön tarafta, evet. Hatta biliyorsun client tarafında artık database gibi yapılar, database nasıl söyleyeyim, data saklayacağımız yapılar da mevcut.
Tabii bizim browser'lar geliştikçe böyle, hı-hı, şeyler de geliyor. Sürekli gelişiyor JavaScript'te yapabileceğimiz şeyler.
Hemen araya gireyim abi.
Gir bakalım.
Ben şey noktasında biraz rahatsızım da. Şimdi dedik ya jQuery çıktı, işte JavaScript'i sevdik. Şimdi son zamanlardaki moda şey biliyorsun, İşte AngularJS çıktı. Tabii bu framework var bir alet, Google'ın desteklediği. İşte BackboneJS var, işte Ember var,
Knockout var. Bir sürü var abi.
Bunlar var. Bir de aralara her gün RSS feedlerimize düşen şeyler var. Bunları aslında yaptıkları işi yapıyorlar. Neyin ne olduğu belli değil. İş yine bir boka sarıyor gibi. Yani artık projeye başlamadan önce neyi nerede kullanacağın karar vermek bile problem haline geldi. Çünkü çok fazla tool oldu.
Evet.
Neyi nerede kullanmak lazım? Nasıl kullanmak lazım? Angular'ı öğren, işte şeye de bağlayayım buradan. Bir ara şey CafeScript popüler oldu. Popülerdir muhtemelen yine de.
Tabii CafeScript yazanlar var.
Çok görüyorduk şeyde. Şimdi ben şey mantığını anlamıyorum. JavaScript'i biliyorum. Onu yazmak için başka bir dil öğreneceğim. JavaScript'i biliyorum. İşte bir pattern kullanmak istiyorum. MVC olabilir bu. 50 bin tane seçenek var.
Birini seçip öğreneceksin.
Öğreniyorsun. Adamın evleniyor diyelim geliştiricisi. Adam daha geliştirmeyi durduruyor. O da başka bir problem doğuruyor.
Yani Angular'da falan gene öyle problemleri yok. Arkada Google falan oluyor da.
Ama Angular abi çok büyük bir proje. Evet. Ona o yüzden
büyük bir framework. O ayrı kalıyor. Durumun
dışında tutabiliriz, evet. Ama işte Backbone falan da şu anda muhtemelen çok fazla gönüllü işte geliştiricileri var. O su var ama çok seçenek abi.
Hepsini bilip,
hepsi de aynı gibi gözüküyor dışarıdan, evet, baktığın zaman.
Evet. Hepsi aynı olmuyor da işte benziyor bazı özellikleri birbirine. İşte burada şey yapacaksın. Hepsini aslında birazcık bilip neyin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hı hı, bilirsen bu sefer karar verme kolay oluyor. Mesela işte Angular'dan bahsedelim. Biz mesela Angular'da kullandık projelerde. Şimdi Angular başta iyi. Ama Angular sonra projede o şeyler kompleks hale geldikçe öndeki durumlar, hı hı, Angular da kompleks.
Bu sefer Angular seni yazmaya başlıyor herhalde.
Biraz öyle oluyor, evet. Yani orada işte sıkıntı oluyor. Sıkıntılar olabiliyor. Yani orada bir yere takılıyorsun. Bu sefer onu aşmak için Angular'ın derinliklerine dalıp, hı hı, oradaki yapıları öğreniyorsun falan filan. Ama Flight mesela, şimdi biz kullanıyoruz diye örnek. Flight'ta çok
zaten basit. 5 kilobaytlık bir şey herhalde.
JavaScript dosyasıyla geliyor. Evet, orada o sana bir bakış açısı veriyor. Hı hı. O bakış açısıyla yapıyorsun her şeyi. Tamam, çok sana sunduğu bir şey yok.
Sinema bir sisteme
sokmuş oluyor.
Sokuyor yani.
Evet, onun o. Sana bahsetti. O komponent yapısını ilk kurupta kullanırsan.
Event-driven şey sağlıyor.
Evet, her şey event-driven üzerinden dönüyor. onun best practice'lerine uyarsan ben sevdim, şeyi sevdim yani. Çok basit. Her şey sende.
Kodu mesela, küçük küçük parçalara bölmenin imkan sağlıyor haliyle. Evet.
Şeyde işte mesela işte Angular'da o kod arkada arttıkça nerede onu bulmak da zor oluyor yani. Neyi nereye yaptın?
Ama tabii Angular'la Flyte'i karşılaştırmıyoruz biz burada. Tabii. Sadece konuşuyoruz öylesine.
Evet. Yani bir küçük bir onun mesela Angular'ın hepsinin var da bir to-do'suna bakarsanız orada sizi çok etkiliyor. Arkaya işte o modeli bağlıyor. O modelde bir değişiklik olduğu zaman hemen önde onu görebiliyorsun falan. Bunlar güzel şeyler. Ama olay büyüdüğü zaman bunları kontrol etmen için Arvika'ya bir servis katmanı yazacaksın. Bir şeyler yapacaksın.
Routing'i var ayrıca.
Routing ya bunlar işte işi... Ha, bununla ilgilenen adamlar olursa proje de güzel. Onlar yapsın. Onu ama ben hem backend'i yazacağım hem ön tarafı yazacaksam bunlar sıkıntı yani.
Aynen
bunlar...
öyle abi. Şey söyleyecektim abi, bilmiyorum biz mi yanlış düşünüyoruz ya da görüyoruz, backend'de hiç gelişme olmuyor elle tutulur, yani elle tutulur derken backend'de hiçbir...
Ya backend'de de işte diller var, framework'ler var.
Var da abi, var yani ama JavaScript değil sadece. Ön tarafa bir bakıyorsun abi, ön tarafta her gün bir acayiplik var. Yani bir de ön tarafta şey sıkıntısı da var ya, tarayıcılar uyumsuzluklar, gerçi epey bir düzeldi gibi gözüküyor ama hiçbir zaman düzelmedi. İşte şimdi mobil işte responsive tasarımlar, zartlar, usultlar derken
işte Bootstrap var mesela. O da CSS'le ilgili bir framework.
Ben seviyorum Bootstrap'ı. Allah'ına gideyim.
Sağ olsun biz de onun sayesinde CSS yazmıyoruz mesela. Neredeyse yazmıyoruz. O açıdan güzel şeyler bunlar ama çok olunca insan çok biraz...
Abi, Bootstrap gibi biliyorsun bir sürü şey var, benzer yapılar. Dediğin gibi işte tek sıkıntı şeyden kaynaklanıyor herhalde. Bir kişi onunla ilgilense mesela sıkıntı olmayacak da. Her işle uğraşınca şey oluyor.
Biraz karışıyor.
En kısa yoldan gitmeyi tercih ediyor insanlar. Yok spagettiymiş, yok MVC bilmem neyi varmış, yokmuş. Çok çalıştıktan sonra problem yok herhalde abi. Bu JavaScript meselesi aslında çok derin bir konu abi. Yani bu podcast'te sadece JavaScript'in o tarihsel çok da bahsedemedik ama o saatten iş bu noktalara kadar geldi. Şu anda JavaScript bilen eleman arıyor firmalar. Evet. Bildiğim bir iş alanı artık.
Çünkü ön tarafta artık dönüyor işler.
Aynen yani öyle abi.
Client da dönüyor her şey. Döndürüyorlar. Çünkü biliyorsun kullanıcı sayıları arttı. Mecbur bazı şeyleri ön tarafta yapacaksın ki işi daha optimize hale getir.
Aynen.
Her şeyi backend'e yıktığın zaman problemler oluyor. Burada şunu yani ben şey noktasındayım işte çok fazla framework var. Her gün birileri bir şeyler yazıyor.
Aynen.
Ya insanlar artık çılgın gibi bunları takip ediyor. İşte şu yani biraz şeyin tadı kaçtı işte yani. Yani ben bakınca biraz ya gene
abi,
mi?
Zevk diyor. Alıyor musun abi?
Ya ben almıyorum.
Eskiden zevk alıyorduk abi, yeni bir şey çıkıyordu. Çünkü ayda yılda bir kere çıkıyordu bir şey. Geçen sana söyledim. Normalde benim yaratılış şeyimde ben gördüğüm zaman yeni çıkan bir şeyi illa bir Hello World
uygulamasını yapardım.
Alayında yapmıştım da vardır.
Ama
ben son 2 senedir abi hiç yapmıyorum. Çünkü yapsam ertesi gün başka bir şey çıkacak. Yani onu benim yetişmem mümkün değil. İşi gücü bırakıp onlara uğraşmak lazım. Hı. O yüzden bir sıkkınlık da geldi yani abi artık. Bıkkınlık geldi. Nereye gidecek bu iş? O da hayret yani.
Ya şöyle JavaScript developer'lar yazsın isteriz. Hı hı. O zaman zaten
CSS'i bilen adam yazsın.
Yazsın. Evet. Yani bununla ilgili uzmanlıklar var zaten. Ama bizim gibi hani bu iş tek bir developer'da toplanınca şey olmuyor yani, feasible olmuyor. Yani sen bir projede belli şeyleri yapman lazım. Şimdi bir sürü yeni şey çıkıyor.
Bir de abi aklın karışıyor. Backend apayrı bir kod yazma şeklin olsun, sistem olsun ayrı. Ön taraf apayrı. Ön taraf birazcık da şey, pavyon misali diyelim. Her yerden bir şeyler oluyor. Öyle değil mi abi? Yanlış bir
doğru,
ifade mi oldu? Yani
doğru.
Kötü maksatla söylemiyorum yani. Her yer yani ön tarafa bakıyorsun. JavaScript'i var, CSS'i var, HTML'i var. İşte yok responsive işte olay çıktı kafamıza. Ekran mobilden baktım mı öyle gözükecek, böyle gözükecek. Photoshop'u var diyelim. Olsun. Var oğlu var yani ön tarafta. Arka tarafta öyle değil. Alırsın, yazacaksın, database'ini yazarsın. Göstereceksin, adama gösterirsin yani. Şimdi, üçüncü bir şey yok. Ara bir durum yok.
Yok evet. Bizim gibi çalışan developerlar, ben kendim öyle bir developer demiyorum da, bizim gibi çalışan developerların adı şey diye geçiyor, full stack developer, yani her şeyden var gibi oluyor. Hani onunla ilgili de espri yapmıştık, full stack overflow.
Abi o çok iyi ya, ben her gün düşünüyorum olabilir.
Ben mesela full stack overflow developer'ım kesinlikle.
Ben de öyleyim muhtemelen yani. Abi, aynen.
Ben ama ben full stack developer'ım diyemem. Hepsinden azıcık bir şeyler yapıyorum, kullanıyorum. Bundan para da kazanıyorum yani, maaş alıyorum ama ben hepsinden azıcık bir şeyler biliyorum. Uzman değilim hiçbirinde. Uzman mı olmak lazım? Bu da ayrı bir konu olsun bak, bir başlık açalım. Yani bunlar da diyelim.
Bir alana hep kitlenmek lazım.
Evet yani.
Ama abi, orada da şimdi yine konu konuya şu bitmeyecek podcast de. Ben şeyin problemi çok çektim. Tasarımcıyla çalışıyorsun. Tasarımı CSS'e çeviren vatandaşla çalışıyorsun. Sen de arkada backendçisin, bekliyorsun ki.
Gelecek de yapacağım.
Abi biz bir ay beklediğimiz oldu ya. Neyi bekliyorsun? Yani oraya çekeceksen çizgini çek. Sonra ne oluyor abi? Apostar'ın kafası atıyor.
Kendi yapıyor.
He. Şimdi o açıdan baktığın zaman da adam mesela diyor ki ben yüksek tasarımcıyım diyor ya. Ben CSS bilmem. Ya kardeşim bilmesin de. Ona göre yap tasarımını da. Çevirecek olan adam da ona göre çevir.
Zulüm ya, çekmesin.
Ya da CSS yazan adam diyor ki ben diyor Photoshop bilmem diyor. La arkadaş PSD'nin içinden bak, ben layer'da bir renk değişecek alt üstü. O onu bekliyor, onu bekliyor. Günün sonunda abi proje özetle bir tık ileri gidemiyor. Yani birinin, bir delikanlının çıkıp her şeyi bilip yani, aslında
toparlaması lazım.
Toparlaması lazım abi.
Bizde de öyle oluyor genelde.
Öyle oluyor. Ya o noktadan baktığın zaman uzmanlaşmak, yani sadece tek bir noktaya uzmanlaşmak bence mantıksız geliyor bana. En azından öbürlerinden birden Müslüman. O yüzden ben bu strepi güzel gelişme olarak görüyorum.
Web tabii biz de yani. Seviyoruz çok.
Belki
seviyoruz.
Adam HTML'i bir sempati duyar, CSS'e duyar. Çünkü çok katlarlar. Ben diyor profesyonel JavaScript geliştiricisiyim. Ben kesinlikle diyor backend işim olmaz. Ya da diyor CSS'den de işim olmaz. CSS'de iş olduğu zaman diyor ona. O ona diyor ona. Mevlam gayr ondan sonra iş bitmiyor. Neyse. Bunu ama dediğin gibi başka bir podcast'te ele alalım abi. Konuşuruz onunla ilgili de. Şeye geçelim.
Ama konuda. JavaScript'i sevmiyorum yani.
Ben seviyorum abi. Çok
yok,
güzel.
Yok ben yani. Sevmiyorum. Seveceğimi de düşünmüyorum.
Çocuk olsa sevilmez diyorsun abi.
Yok.
Ama güzel abi ya.
Dil olarak güzel aslında.
Dil olarak güzel. Bence çok güzel abi.
Dil olarak güzel de ya, ben şimdi JavaScript'le yapılan şeyleri çok sallamadığım için. Yani belki de ondan.
Olabilir abi. Saygı duyuyoruz.
Bu arada JavaScript'çiler alınmasın. Çok önemli bu. Yani.
Ha, herkes yaşadığı evet. Tecrübelerden yola çıkarak konuştuğu için. Şimdi öyle de adam var ki abi. Günlük Hindistan'da gerçi adam niye JavaScript'te kızsın ki mesela? Bir problem yaşamamış.
JavaScript'le ilgili problem şöyle yani. Tek JavaScript yazsam belki ben de severim JavaScript'i, bilmiyorum yani. İşim olsa mesela. Ama şu durumda benim sevmem için hiçbir neden yok yani.
Tamam abi. Ama ben seviyorum yani. Adamdır en azından abi.
Adam.
Alert yazdım, mekana çıkıyor.
Çıkıyor.
Bir kere benim başıma ne geldi abi? Yine yardırıyorum.
Tarayıcı bir mesela JavaScript şeyini kapatırsa.
Abi bak.
Desteğini ne yapacaksın?
Yazıyorum. Şimdi bir şey alertten ekrana bastırıyorum. Alert çalışmıyor.
Yiyeceksin kafayı. Nasıl çalışmıyor?
Neyse abi. Bilgisayar açtım, kapattım, düzeldi de. Meğer şeymiş, sonradan aklıma geldi. Şeyde Chrome'da şey var. İşte bu... Bu web sayfasından bunu bir tekrar göstermek. Demek o dalgınlıkları işaretlemişim onu. Neyse. Öyle bir anım vardı yani. Çıldırdığım oluyor zaman zaman. Hemen iki tane daha dandik şeyimiz var abi. Dandik demeyelim de gündeme dair. Bu Gigabyte değil, Gigabyte.com. Bir viral bir kampanya muhtemelen. Ben buna kafayı taktım abi.
Ben senden duyuyormuşum zaten.
Sen de benden nasıl duydun abi? Twitter'da...
Yok, ben hiç
bana
görmedim.
Bana çok geldi abi. Yok. İşte İngiltere'de de Gigabyte okunur, Amerika'da da Gigabyte okunur. Yani bunu bu kadar bir web sayfası yapıp nedir yani abi?
Kesin arkasından bir şey çıkar senin dediğin gibi yani. Bir şey çıkacak. Yani
çıkacak
yani.
Arkasından da.
Ben şimdi inadına Gigabyte diyeceğim yani.
Ben de Gigabyte derim abi. Yani
sırf bu, inat yani.
Bir ara DDA, tamam DDA hadi bir nebze tamam ama Gigabyte.
Şimdi ben Gigabyte dediğim zaman sen benim ne demek istediğimi anlıyor musun?
Anlıyorum abi.
Şimdi o vatandaş anlıyor mu? Vatandaş, anlıyor da rahatsız oluyor.
Bu vatandaş bana şey dedi abi, cahil dedi.
Tamam biz cahiliz ya.
Yani sıkıntı yok. Öpüyorum onu buradan.
Ama insanlar ne mutlu yani. Adamların demek ki hiç işi yok. Cahil değiller ama hiç işleri yok.
Bildiğin yani. Web sayfası yapmış abi adam. Güzel de bir site yani.
Hayır yani buna zaman ayırıp yapabiliyorsa adam...
Boş adammış ya bu işler.
Ama cahil değil. Nasıl? Neyse orada bir tezat var da.
Ben sabah 5'lere kadar İlber dinleyen adamım ya. Bana sen nasıl cahil dersin? şey söyleyeyim abi. Bu çok üstünde durmayalım konunun da.
Durmayalım.
Vurup geçelim istedim. Çünkü şey benim şeyimi
tamam.
Bozdu yani.
Biz Gigabyte diyoruz zaten.
Aynen Gigabyte. Biz Laz olduğumuz için.
Giga.
Gerçi evet. Laz değil, Trabzonluyuz. Şey meselesi var ya abi. Ben taktım bu ismi. Dünyadaki her insanın ortak bildiği tek meslek geliştiricilik diye. Niye bunu söylüyorum abi? Bir şey yapıyorsun abi. Herkes onun üzerinden yorum yapabiliyor. O konuyla ilgili. Yani
şimdi web herkes, sayfası bu diyelim. Herkes mouse kullanabildiği için şu anda.
Ama abi şöyle bir durum var. Sen hiç doktora gidip doktor sana bir şey dediğinde ya aman doktor bey ben Google'dan baktım şöyle de böyle de diyor musun mesela?
Bir kere dedim. Bir kere dedim, dedi ki isterseniz seni dedi şey nörolojiye göndereyim dedi. Yani böyle bir cevap aldım.
Doğru söylemişsin abi.
Evet yani.
Çünkü şey doktorla ya da bir inşaat mühendisine kardeşim bunu azıcık daha ince yap diyebiliyor musun?
Kolunu azıcık inceltelim falan.
Görmüyor kullanan şeyler arkadaşlar. Bizim meslekte inanılmaz bir saygısızlık var. Görüyorum ben.
Yani meslek olarak görünmüyor ki. Bir kere mesela bilgisayarcısın diyorlar sana. Yani sen bilgisayar ya derken bile böyle bir şey var yani.
Yavşama var yani.
Yavşama var, bir küçümseme var. Sen bilgisayarcısın. Bilgisayar, onun fişini takar çıkarırsın. Biz yani o yüzden biz bilgisayarcıyız yani. Çevremde ben de bilgisayarcıyım.
Ben de aynı abi.
Yani adam beni arıyor. Bilgisayarla ilgili her şeyi bana soruyor.
Abi tweet de attım. Karşı komşum uydular değişti ya. Kapıyı çalıyor ki. Apo boşsun gel abi şeyi hallesene.
İşte sen ona... Onun,
bir de fırça yedim abi. Sen
yersin tabii.
Bir şey mi yani beni... Kayla almıyor musun? Abi bilmiyorum. Nereden bileyim uydunun ayarı nasıl yapılıyor?
Bileceksin sen, bilgisayarcısın oğlum. Öyle. Ya beni de mesela aradılar onunla ilgili. Aradılar telefonla. Toplantımı böldüm de baktım. İşte uyduda kanallar çıkmıyormuş da. Şimdi ben niye yani? Niye ben?
Bilgisayar mühendisi değil misin sen?
İşte içinde bilgisayar geçince sıkıntı var.
Aynen
işte.
Öyle abi. Genel ben bu konuda de çok şeyim. Sıkıntı.
Ben zaten bilgisayar mühendisi oldum mu unutmak istiyorum artık ya. Sırf bu yüzden tabii. Sen ne biçim bilgisayar mühendisisin? Niye abi?
Facebook şifremi kırır.
He. Mesela Facebook şifresi kırılır. Adamın sunucusu eklenir, beni arar. Tamam, onlar gene bir nebze güzel şeyler de yani günde böyle abuk subuk 3-5 telefon alıyoruz.
Aynen öyle abi.
Şimdi dediğin gibi eş dosta şey de diyemiyorsun. Ben o işten anlamam da diyemiyorsun. Hallederiz diyorsun.
Kötüye çıkıyor adam.
Sallamadan bazen Zemre. Sinirleniyorsun. Ha, ben anlamam diyorsun. O bizi sallamadı oluyorsun. Kaderimiz, yapacak bir şey yok.
O zaman çok uzatmayalım
bu konuyu. Uzatılacak bir şey yok yani. Bu kaderi paylaşıyor. Bizi dinleyenlerin çoğu da bilgisayarcı olduğu için bu kaderi paylaşıyoruz yani.
Neyse abi, ben normalde çok daha konuşmak istiyorum bu konu hakkında.
Konuşalım değil.
Başka podcast'te konuşalım. Bu çok uzadı.
Tamam. Ama sinirini bozma yani. Bu kaderimiz.
Ama abi, herkes müdahale nasıl edebilir bir şeye ya?
İşte herkesin fikri var yani.
Abi doktor doktora karışıyor. Bizde senin işini yapan adam da sana karışıyor.
Yapmayan
müşteri
karışıyor.
De karışıyor. Hiç işten...
Sana demiş ya, şu kodu şuraya kopyalan yani, orada çalışır.
Çok rahat abi.
Yani hiç
çok rahat.
Hayatında bir satır kod görmemiş ama kod diye bir şey biliyor en azından yani.
Adam böyle... WordPress vurarak para kazanıyor bu işten. İyi de para kazanıyor. Adama diyorsun ki database'de şu database diyor nedir?
İşte adam onunla işi yok ki ama.
Abi işi yok, saygıda duymaz sana yani. Çok enteresan.
Evet işte. İşte arıyor seni, Java'da problemin var diyor.
Ne diyorsun? Acaksın.
Abi diyorum, senin Java'yla yani düşünüyorum, senin Java'yla ne işin var? JavaScript olmasın. İşte Ajax. Mesela JavaScript de değil, Ajax. Şimdi insanlar bundan bir haber, adam para kazanıyor işte.
Ajax dedim de abi. Biz o Ajax'ın ilk çıktığı zamanlar Ajax yazıyordu Google'da, hep Ajax takımı çıkıyordu yani.
Çıkar.
O günleri görmüş ya, adamız yani abi.
Nereden nereye?
Bulamıyorsun bir şeyi ya. Neyse, o da ayrı bir şey, muhabbet.
Ben de şimdi Twitter Flight yazıyorum mesela. Twitter yazmadan Flight çık, hep
uçak
flight, uçakla ilgili şeyler çıkıyor. İşte yeni yeni işte yani kıçına JS ekleyince bir makaleler gelmeye başladı. Öyle yani.
Devir kötü o zaman.
Devir kötü, kolla götürmüşler.
Tamam abi, o zaman kaç dakika oldu bakalım. 38 dakika olmuş, güzel.
Bayağı olmuş ya.
İkinci podcast olması hasabıyla herhalde birazcık dağıldık
evet,
gibi oldu ama.
Aynı şeyler ikinci kez konuşmuş gibi oldu.
Zor oldu yani açıkçası. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Evet.
Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kendi isimlerimizi de söyleyelim istersen. Fehmi Can her şeyde yapıyor ya sonunda.
Aynen. Fehmi Can abinin son podcast'ı çok,
çok
güzeldi.
Güzeldi.
Ona da değinelim.
Teşekkür edelim.
Aynen.
Çağdaş ve Yekmer'le yapmış. Bu iki arkadaş da Türkiye'de çalışıyordu. Ben Çağdaş'la kişisel olarak da tanışıyorum.
Hı-hı.
Yekmer'i tanımıyordum ama ikisi de şu an Berlin'de çalışıyor. Onlarla ilgili çok güzel bir podcast yapmışlar. çikolata.
Çoğu insana yol gösterecek cinsten bir podcast.
Evet, çok faydalı. İşte Çikolata Hakan Kek'in 7. bölümü. Arkadaşlar dinlemediyseniz muhakkak dinleyin. Hı hı. Ben Emre Tekelioğlu.
Ben Abdullah Uğraşkan.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.